Ayrım 15.
Birbirine sarılmış gencecik bir erkekle bir kadın, çamın önünde bir süre durup dinlediler ve kutuya renkli bir kağıt bıraktılar. Yaşlı bir kadın gülümseyerek dinlerken yanındaki yaşlı adama, "Noel gecelerinde böyle çalanlar kalmadı artık. Her yerde o gürültücü, korkunç sesli adamlar. Bir de yaptıklarını utanmadan müzik diyorlar," dedi. Arthur yerinden hiç kıpırdamadan büyülenmiş gibi dinlemeye devam etti. Dakikalar geçtikçe kutunun içi metal yuvarlaklarla, renkli kağıtlarla doluyordu. Alanın başka köşelerine başka çalgıcılar da çalıyorlardı artık. Sesler, ezgiler, şarkılar, çalgılar birbirine karışıyor, Arthur beyninin zonkladığını, gözlerinin karardığını hissediyordu. Kulakları kafasına yapışmış, kuyruğu bacaklarının arasında bütün bedeni titreyerek Noel çamının önüne, sahibin ayakları dibine doğru yürüdü. Adam onu gördü, gitarını bıraktı, birkaç adım ötede durmuş dinleyen birkaç kişi müziğin neden birden sustuğunu soran bakışlarla adama baktılar. Onun kediyi kucağına alıp okşadığını gördüler, kediyi anlamadıkları, kulaklarına yabancı gelen bir dille bir şeyler söylediğini duydular. "Bir boy eksikti," dedi sahibi. "Pencereden kaçtın demek, bu altı hiç yememiştin şimdiye kadar. Gecenin en iyi zamanında hem de Noel çamının altını araklamışken senin uğruna burayı kaptırmam rockçulara. İş bitene kadar otur burada bakalım. Tam kutunun başına dur da bari işe yarasın." Arthur adamın ne dediğini çok iyi anlamadı ama kıpırdamadan orada oturması gerektiğini kavradı. Aslında kendini öyle kötü hissediyordu ki başka bir yere gidecek ya da eve yalnız dönecek hali yoktu. Adam yeniden çalmaya başladı. Arthur para kutusunun başına bir sphinx gizemi ve suskunluğuyla oturdu. Parlak metal yuvarlakların, ara sırada renkli kağıtların kutuya küçük bir şıngırtıyla ya da tüy gibi sessizce süzüle süzüle düşüşünü seyretti. Kendisi kutunun başına oturduğundan beri kutu daha çabuk doluyormuş gibi geldi Arthur'a. Alan ağır ağır tenhalaşmaya ve soğuk sicim gibi aralık yağmuru yağmaya başladı. "Üşüdük artık," dedi sahibi. "Hadi evimize dönelim. Bir sürü de kağıt para var kutuda. Belki bilet parasını çoktan çıkarmışızdır." Kutunun içindekileri cebinden çıkardığı bir naylon torbaya boşalttı. "Bir zamanlar gizli örgütün paralarını da böyle naylon torbada taşırdım Arthur'cuğum. Kimse kuşkulanmasın diye. Naylon torba hep güven verir insanlara nedense. Kendi halinde bakkaldan dönen bir adam olursun naylon torbayla." Sevgiyle güldü Arthur'a. "Madem buraya kadar geldin, şu birahaneye girip bir tek atalım bari. Artık iş ortağı sayılırız." Boş kalan kolunun altına sıkıştırdı Arthur'u. O ışıklı ışık lokantalarından birine değil, karşı köşedeki tek tekçiye girdiler. Sahibi Arthur'u yanındaki yüksek bar taburelerinden birinin üstüne oturturken, "Bana her zamanki gibi bu B'de bir skoç," dedi gülerek. Tezgahtaki şişman, kırmızı yüzlü adam, sahibinin önüne pis kokan beyaz köpüklü, koyu kedi çişi renkli bir su, Arthur'un önüne de küçücük bir fincan tabağında süt koydu. İçkilerini ağır ağır içerlerken Arthur, "İşte buna yaşamak derim," diye geçirdi içinden. Ve birden kimliğinin neredeyse dumuru uğramış bir yanının geri geldiğini fark etti. Artık ne sahibinin dönmesinden ne de bırakılmaktan korkmuyordu. Bağımsızdı ve özgürdü, kediydi. Çağrılıların hepsi geldiler. Her biri ötekilerin de orada olduğuna şaşarak ve sevinerek ıssız, kederli, yapayalnız evi insan sesi ve insan sıcağıyla doldurdular. Zilin her çalışında gözler merakla kapıya döndü. Her yeni gelen aynı coşku ve heyecan çığlıklarıyla selamlandı. Sarılınıp öpüşüldü, ağlaşıldı, gülüşüldü ve yoldaşın o güne kadar hiç alışık olmadığı bir uğultu evi kapladı. Başka zaman olsa kaçacak delik arar, ilk fırsatta kendini dışarı atardı. Ama kedi sezgileri olağanüstü bir şeyler yaşanacağını, orada kalması gerektiğini haber veriyordu. Sahiplerin sırlarını öğrenmek için bulunmaz bir fırsat yakalamıştı belki de. Gözünü, kulağını, küçük kedi beynini ve bütün duyularını sonuna kadar açmalıydı. Sahibi günlerden beri bugüne hazırlanmıştı. Bir yerlerden paralar bulmuş, çarşılara gitmiş, bir sürü şey almış ve birçok mektup yazmıştı. Son günlerde suskunluğunu ve uyuşukluğunu bir yana bırakmış, müthiş bir heyecan içinde durmaksızın oraya buraya gidiyor ve evde sürekli konuşuyordu. "Eğer gelirlerse katılanların hayat boyu unutamayacakları bir kutlama yapacağız yoldaş. 68 kuşağını yıldızımızla birlikte şanına yakışır bir törenle gömeceğiz." Bir de şarkı takılmıştı dudaklarına. Sabahtan akşama dek bazen avazı çıktığı kadar, bazen hafif hüzünlü bir sesle aynı şarkıyı mırıldanıyordu. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Bu da yetmiyormuş gibi masanın köşesinde duran küçük teybe aynı şarkının kasetini koyuyor, bir kadın odanın ortasında bir kedim bile yok diye bağırmaya başlıyordu. Duyarlı kedi kulaklarının dayanamayacağı kadar sert ve yüksek ses dalgaları yoldaşın tüylerini diken diken ediyor, saklanacak köşe arıyordu. Üstelik kadının neden böyle bağırıp durduğunu da anlamıyordu. Kedisi yoksa alsın bir tane böyle bağıracağını. Bütün bunlara karşın yoldaş yine de mutluydu. Uzun kedi aylarından beri eve çıkmış olan o ağır, boğucu hava, Nina'nın birkaç saatte bile fark ettiği o yokluk duygusu, yerini canlılığa, harekete, sese, kısaca hayata bırakmıştı. Yoldaş sahibinin yaptığı bütün hazırlıkları yakından izliyor, ona yardımcı olmaya çalışıyor, bacaklarına sürünüyor, kucağına sıçrıyor, çarşıdan taşıdığı naylon torbalara pati atıyor, oynuyor, eğlendiriyordu. Neler neler getirmiyordu ki sahibi çarşıdan. Küçük paketleri buzdolabına yerleştirmeye çalışırken söyleniyordu. İçkiler aldım, rakı aldım, çeşit çeşit peynirler, mezeler, çiğ köftelik bulgur, pastırma, turşu, havyar bile aldım ulan. Bu gece bir kuş sütü eksik olmalı. Adamın torbalardan bir bir çıkardığı paketler arasında en sevdiği kedi mamasının kokusunu duyup kutunun tanıdık biçimini görünce miyavlamaya başladı. Dur bakalım, hop, çek patini. O kutu yılbaşı gecesi açılacak. Tabii seviyorsun o mamayı ama senin gibi proleter kediler her gün yiyemez onu. Beni Karun mu sandın sen? Karşıdaki Hitler artı ihtiyacı da alıştırdı seni o mamaya, değil mi? Dün gördüm, kuyruğunu sallaya sallaya gidiyordun arkasından. Tevekkeli kediler nankör olur dememişler. Günler geçtikçe hazırlıklar azaldı ama sahibinin heyecanı büsbütün arttı. Odada bir aşağı bir yukarı dolaşıyor, evi toplamaya, masayı hazırlamaya çalışıyor, boyuna söyleniyordu. Ne dersin yoldaş? Gelirler mi sence? Hepsine sanki bir tek onu çağırıyormuşum gibi yazdım. Duyduğu sahtekarlığı yaptım, seni anlayacağım. Bir de gelirlerse amma şaşıracaklar. Sevinecekler de sanırım. 31 Aralık'ı bu yıl böyle tantanayla kutlamak yakışır. Gelseler, ne olur gelseler, masanın üstüne bayramlık örtümüz de serelim. İnce belli rakı kadehlerimiz, mezelerimiz, yılbaşı mumları bile aldım. Gelecekler mi sence, ne dersin? Bilseler gelirlerdi. Yoldaşın kedi yüreği heyecanla çırpıyordu. Neden anlamıyordu ama gelmelerinin sahibi için çok önemli olduğunu, gelmezler de şu özenle hazırlanmış sofranın başında, şu derlenip toplanmış evde ikisi yapayalnız kalırlarsa korkunç bir şeyler olacağını seziyordu. Ama geldiler. Ellerinde içki şişeleri ve yiyecek paketleriyle, saçlarında, kirpiklerinde, ceketlerin omuzlarında kar tanecikleriyle, ulağanlı, ibneli kaba sözcüklerini sarıp sarmaladıkları sevgi ve özlem dolu sesleriyle, yabancı semtlerin, yabancı kentlerin, yabancı duyguların bin bir çeşit kokusuyla ve Arthur'un sahibi gibi birkaçı da kedi kokuları ve kedi mektuplarıyla geldiler. Kapının her çalınışında yoldaşın heyecandan daralmış yüreği biraz daha ferahladı, içi aydınlandı. Gün kararıp akşam inmeye başlarken son kara suratlı yorgun adam da çığlıklarla, sarılıp öpüşmelerle içeri alındıktan sonra artık gelecek kimse kalmadı dedi sahibi. Dar çemberden ölenlerle memlekette olanlar dışında hemen hemen hepimiz buradayız işte. Bir sessizlik oldu. Eski günlerde olsaydı örgüt toplantısı yapıyoruz sanırlardı dedi biri. Yaşı belli olmayan kısacık saçlı, alabildiğine yorgun bakışlı bir kadındı. Hadi doldurun kadehlerinizi dedi sahibi. İki gün yetecek kadar içki var. Önce 68'lerin, sonra Kızıl Yıldız'ın ruhu için kadeh kaldıralım. 68'in cenaze merasimi çoktan yapıldı hoca. Hayır, ceset morga kaldırılmıştı. Çeyrek yüzyıldır kas katı yatıyordu orada. Bu gece Kremlin'in yıldızıyla birlikte gömeceğiz onu. Çağın en büyük cenaze töreni yapılacak. Elindeki kadehi bir dikişte bitirdi. Bu gece sizi neden topladım biliyor musunuz? Önce yıldızın indirilişini şu kediyle bir başıma seyretmeye gücüm olmadığı için, sonra da yıllar sonra böyle bir gecede birlikte olalım diye. Gelmeyeceksiniz diye korktum. Gelmeseydiniz ne yapardım bilmiyorum. Geldiniz, ne güzel. Geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. 20-25 yıldır tanıyoruz çoğumuz birbirimizi. Birlikte olduk, sonra bazılarımızın yolları ayrıldı. Birbirimize düşmanlaştık, sonra yeniden buluştuk, yeniden ayrıldık. Sonra dünya üstümüze yıkıldı. Yıkılmaz diyenlerimizin de, biz yıkılacağını söylemiştik diyenlerimizin de. Hepimiz kaldık yıkıntıların altında. Pes edip vazgeçenlerimiz, döneklerimiz de, şu kedi gibi kuyruğu dik tutmaya çalışanlarımız da, bitti bu iş diyenlerimiz de, asıl bundan sonra başlayacak diyenlerimiz de. Yıldız bu gece indirilirken hepimizin başına düşecek. Sesi gitgide hüzünleniyordu. Uzun sözün kısası arkadaşlar, gider ayak sizlere de sormak, danışmak istedim. Neydi bütün bunların anlamı? Küçücük, gencecik çocuklardık. Yaşlı, orta yaşlı kadınlar, adamlar olduk. Bundan sonrasının anlamı nedir? Yanıtı olan var mı? Birden başladığı gibi sustu. Bir içki daha doldurdu kendine. Köşedeki içinden renkli resimler geçen, yoldaşın gözlerini rahatsız eden parlak oklar saçan araca doğru gitti. Düğmesini çevirdi. Bu yeni tanrı hükmediyor artık bize dedi. Büyük ağabey bizi gözetliyor. Bu gece sonumuzu da o gösterecek bize. Önceden haber verdikleri gibi bayrakla yıldızla birlikte bu gece inirseydi gösteri tam olacaktı. Bir hafta bile sabredemediler. Kızıl bayrağı bu geceye kadar bırakamadılar. Ama beyler, büyük bir cenaze töreni için yıldızın sökülüşü bile yeterli. Bir tuhaflığı olduğunu hepsi ama en çok Arthur'un sahibiyle yoldaş fark ettiler. Uzattın hoca dedi biri ağır havayı dağıtmak için. Eskiden beri nutuk atmayı seversin. 70'lerin başında üniversitedeki nutuklar, daha sonra fabrika işgallerinde ajitasyon çekişin, boykotlar, yürüyüşler nasıldı? Kırmızı bir kazan vardı o zamanlar. Yaz kış sırtındaydı. Bir şeyi unuttun dedi adam aynı hüzünlü sesle. Bir de cenazelerde konuşurdum, hatırlayın. Ne kadar çok cenaze kaldırdık biz. Belki de bu alışkanlık yüzünden yine nutuk çekiyorum bu akşam. En güzel cenaze nutkum değil. Ama kaldırdığımız en büyük cenaze olacak bu. İnsanlar ve konuşmalar dağıldı. Sesler, sözler birbirine karıştı. Arthur'un sahibi, senin oğlan nerede? Bu havada zamparalığa mı çıktı diye sordu. Yoldaş onun sesindeki kaygıyı sezdi. Merak ettiği, kedisinin nerede olduğu değildi. Arkadaşının çevresindeki kalın yalnızlık ve çaresizlik duvarını aşmaya, ona ulaşmaya çalışıyordu. Tıpkı kedi şarkısını söyleyen kadın gibi diye düşündü yoldaş. Bir kedim bile yok diye feryat ederken, aslında istediği kedi değil, bambaşka bir şey söylemeye çalışıyor ama nedense söyleyemiyor. Ne tuhaf şu insanlar, sevgi bile yetmiyor birbirlerine ulaşabilmelerine. Bir deliye saklanmıştır, bilmez misin? Kediler kalabalıktan nefret ederler. Hah, bak orada, mutfağın kapısında. Arthur ciğer ezmesi gönderdi ona. Hem de kendisi çalışıp kazandı. Noel akşamı tren bileti parasını çıkarabilmek için onunla birlikte sokakta gitar çaldık. Bu gavurlar kedi köpek gördüler mi dayanamıyorlar hoca. Bir insan ayaklarının dibinde açlıktan ölse aldırmıyorlar da, bir uyuz kedi, bir miskin köpek gördüler mi işleri eriyor. Ben tek başıma çıksam, 3 günde kazanacağım parayı birkaç saat içinde topladık. Sokak kapısının yanına koyduğu bir torbanın içinden bir kutu ciğer ezmesi çıkardı. Şunu açıp da verelim delikanlıya, o da yılbaşı kutlasın. Yoldaş, iki adamın bacaklarına sürünerek, sabırsız, kısa, arsız mırlarla kutunun açılmasını beklerken, Arthur nasıl çalışmış acaba, çalışmak nasıl bir şey diye düşündü. Sahibi ara sıra, yine iş gösterdi namussuzlar, işsizlik yardımı kesilmesin diye gidip birkaç gün çalışır gibi yapayım diye söylenerek evden çıkar, akşam yorgun argın dönerdi. Bazen ceplerinden ve cüzdanından çıkardığı o kağıt parçalarını ve metal yuvarlakları sayarken, dünyadaki bütün rezillikler bu bok yüzünden diye öfkelenir, insanlar bu meret uğruna kendileri, inançları dahil her şeylerini satıyor, birbirlerini öldürüyor, kıran kırana savaşıyor, vahşileşiyorlar derdi. Şu bok yeryüzünden kalksın da insanlar insan olsun diye ömrümüzü verdik. Sonunda ne oldu? O bizi yendi. Tapındığımız kitleler devrim bayraklarımızı parçalayıp yerlerine dolardan, marktan bayraklar diktiler. İyi ki kedisin de bu pis, kanlı nesliye bulaşmıyorsun. Arthur çalışıp para kazanmış demek. Ne tuhaf. Üstelik kazandığı parayla bana yılbaşı hediyesi bile yollamış. Ciğer ezmesinin alışmadığı tuhaf bir kokusu vardı ama lezzetliydi. Büyük bir keyifle yutmaya başladı. Şu kedilerin inceliğine yakışmayan tek şey yemek yemeleri dedi Arthur'un sahibi. Şuna bak, yemek yerken suratınız çirkinleşiyor. Yoldaş utandı, ağzını yaya yaya, küçük hırıltılar çıkara çıkara pek oburcu yemişti sahiden. Köşeye çekilip yalanmaya başladı. Mektubunu alınca bir tek beni çağırdığını, yalnız olacağımı düşünmüştüm. İyi etmişsin ama. Bu takım bir daha nerede buluşur kim bilir. Nereden geldi ki aklına yılbaşı kutlaması? Öyle alışkanlıkların yoktu senin. Yazın da konuşmuştuk, artık taşıyamıyorum demiştim sana. Geçen de eski bir arkadaştan mektup aldım. İçimdekileri bir tek cümleyle anlatabiliyorum ancak. Başka bir söz gelmiyor aklıma. Ağrıma gidiyor diye yazmış. Ben de böyle yanıt vereyim istersen. Her şey o kadar ağrıma gidiyor ki, hele bu gece, artık taşıyamayacağımı hissettim. Kremlin yıldızının indirilmesi yalnızca simge. Belki indirmezler bile, turistik süs olarak kalır. Belki Lenin'in mumyasını da parayla gösterirler insanlara. İster indirsinler, ister indirmesinler. Benim için yıldız bu gece sönüyor hoca. Bizim arkadaşın dediği gibi ağrıma gidiyor. Sizlerle paylaşmak istedim. Belki de vedalaşmak. Yine bir sessizlik oldu. Sessizce sorulmuş sorular, sessizce verilmiş yanıtlar doldurdu küçük mutfak köşesine. Yoldaş hepsini duydu ve ürperdi. Arthur'un sahibi de. Elini çaresiz bir sevgili arkadaşın omuzuna attı. Hepimiz yaşlandık be ihtiyar dedi. Belki de herkesin aklından geçiyor vedalaşmak. Hayatın anlamı nedir? Sorusunu sorup da vedalaşma düşüncesinden kaçabilen var mı bilmem. Bir tek dindarlar belki. Dindar kaldığımız sürece biz de rahattık. Kafir olmamız için Kabe'nin yıkılıp putların çökmesi gerekiyordu. Şu içeridekilere bak. Biraz konuşsak hepsinin başka hava çaldığını göreceğiz. Biraz daha derinleştirsek belki kanlı bıçaklı kavgaya tutuşuruz. Ama bak hepsi geldiler bu gece. Çünkü kimse de kuyruğu dimdik tutar görünenlerde bile haçı tek başına taşıyabilecek inanç gücü yok. Birbirimize küfretsek de, farklı düşünsek de, koyunlar gibi birbirimize sokularak ısınmaya çalışıyoruz. Ben de taşıyamıyorum hacımı artık. Sen yanlışı diyorsun, ben bütün olanlara ve olacaklara karşın doğruydu diyorum. Ama şu bok dünyanın ortasında, şu çöküntünün karşısında durup, doğruyduk, güzeldik, insanlığın geleceğiydik ve bin yıllar sonra bir sakla çıkacağız diye bağıracak gücüm yok. Yani senin yanlış, benim doğru dememde bir şey fark etmiyor hoca. Kısacası ağrıma gidiyor. Sesi yorgundu. Çok uzak yollardan koşup gelmişçesine yorgun. Yoldaş bu sesi duydu, Nina'nın mektubunu hatırladı. Çevresine müthiş bir yokluk duygusu yayıyor diye yazmıştı. Yerinden huzursuzlukla sıçradı, sahibinin paçalarına tırnaklarını geçirdi. Adam kızmadı, bağırmadı. Hafifçe vurdu patilerini. Bazen her şeyi, benim anlamadıklarımı bile anladığını düşünüyorum bu hayvanın dedi. İçeride insanlar içki içip yemek yiyip tartışıyorlardı. Yoldaş dört bir yandan yankılanan gürültüyü, kopuk kopuk cümleleri, sözcükleri duyuyor, huzursuz bir biçimde bir oraya bir buraya koşturuyordu. Ben iflah almaz bir hayalciyim diyordu uzun siyah saçlı kadın. Bu yaşıma kadar cennet gibi bir dünya hayal ettim. O hayalin peşinden koştum. Şimdi o hayal yıkıldı, artık daha küçük şeyler hayal etmeyi öğreniyorum. Dönüşün hayalini kuruyorum örneğin, biraz da bununla oyalanırım. Ben aşık oluyorum dedi yere oturmuş sürekli içen sarışın bir adam. Darısı dostlar başına, kör kütük aşığım yine şu son günlerde. 16'mızda 17-18'imizde nasıl aşık olursak öyle. Gözüm başka bir şey görmeden, yarın ne olacak düşünmeden, hatta benim sevip sevmediğini bile aldırmadan. Ben yazıyorum dedi ince yüzlü şişman adam. Öylesine şişmandı ki oturduğu iki kişilik koltuğu tek başına kaplıyordu. Ben sürekli geziyorum ve yazıyorum. Kapkaç bir iş bulup birkaç hafta bilemedim birkaç ay çalışıyorum. Parayı aldığım gibi aklımda neresi varsa oraya. Granada'da benim, Floransa'da, Paris'te benim, Madrid'te. İspanya'nın beyaz kentleri, Arap şiiri, İtalya'da insanın çağlar boyunca yarattığı en güzel şeyler. Fransa sahilleri, Orta Avrupa'nın şatoları. Boğulduğumu hissettin mi? Çıkıp gidiyorum. İki kişilik bir uyku tulumum var, bana yetiyor. En ucuz nasıl gidilir, en ucuz nasıl yatılır, hepsini öğrendim. Gidiyorum, durmadan gidiyorum. Yollar ferahlık veriyor içime ve yazıyorum. Ne yazıyorsun hoca? Bir eşeğin anılarını ya da biz eşeklerin anılarını. Karı, çoluk, çocuk olmadı mı işin rahat. Benim gibi bir karı iki çocuk olsaydı başında, bir eşeğin anılarını yazmak yerine eşek gibi çalışırdın. Ben Avrupa'nın orta yerinde, orta çağ şatosu falan değil, orta karar bir bakkal dükkanı işletiyorum. Sonra kesik kesik heceleyerek tam bir külhan beyazıyla memlekete ucuz uçak bileti de satıyoruz icabında eksportçuluk da yapıyoruz. Yolumuzu buluyoruz abicim. Önce cuntamız, sonra partimiz ve Gorbi babamız sayesinde yolumuzu buluyoruz ufak ufak. Sonra yeniden ciddileşen bir sesle işin kötüsü de para kazanıyorum. Her gün biraz daha değişiyorum. Her sabah aynada yüzüme bakıyorum ve ne kadar yaşlı ve yorgun bir bakkal yüzüm var diye şaşıyorum. Üzülme. Bir tek sen değilsin. 68 kuşağından çok iş adamı çıktı. Senin bakkal dükkanını sözünü bile etmeye değmez. 3-5 fabrikası, ithalat, ihracat firmaları, hatta uçak şirketleri olanlar bile var. Siyah uzun saçlı, kadife bakışlı kadın, küçük odanın içinde bir elinde içki kadehi, bir elinde sigara, hem içki kadehini hem sigarasını sallayarak ve küllerin yere dökülmesine aldırmadan dolaşıyor, konuşulanları duymuyormuşçasına tekrarlıyordu. Ben hep hayal kurdum. Gerçeği aradığımı ve bulduğumu sandığım zamanlarda bir hayalin peşindeydim. Hepimiz hayal kurduk ve hala hayal kuruyoruz. Sıkıntımız bütün ömrümüzü doldurmuş olan büyük bir hayalin yıkılması. Şimdi her birimiz yeni hayaller peşindeyiz. Yeni bir hayal bulamayanın, artık hayal kuramayanın vay haline. Size bir oyun öneriyorum. Çocukluğumuzda yılbaşı geceleri evlerdeki sıkıcı aile toplantılarında salon oyunları oynanırdı. Domino, film bulmaca falan gibi. Tam bu gece buraya yakışacak bir oyun biliyorum. Ne istedim, ne oldum oyunu. Herkes ne olmak istediğini anlatacak, bizler onun ne olduğunu bulacağız. Ya da isteyen ne olduğunu anlatır, biz onun ne olmak istediğini bulmaya çalışırız. Korkmayın, trajik değil, eğlenceli bir oyun. Ciddi olmak hiç gerekmiyor, amaç biraz da gülmek. Yoldaş oyun sözünü duyunca sevindi. Oyun her zaman güzel ve eğlencelidir. Oyun oynarken hayvanlar da insanlar da daha neşeli, daha sevecen, daha iyi olurlar. Bu kalabalık, gürültü ve sigara dumanı arasında kendisini en güvenli hissettiği yere, penceresinin içine atladı. Kuyruğunu aşağı sarkıtarak kulakları dikkat kesildiği zamanlardaki gibi belli belirsiz kıpırtılarla havaya dikilmiş oyunu seyretmeye başladı. Siyah uzun saçlı kadife gözlü kadın önce ben başlayayım da size kolaylık olsun diyerek odanın ortasına geldi. Bu aslında bir çeşit psikodramadır. Hasta artık modası çoktan geçmiş psikanaliz koltuğuna uzanacağına küçük bir meydan sahnesinde kendisini oynamaya başlar. Ne istedim, ne yapabildiğimdir oynadı. Böylece kendisini dışlarken hem sorunlar ortaya çıkar, hem de boşalmış ve rahatlamış olur. Hepsi çevresine halka olmuşlardı. Hiçbiri ötekine benzemeyen, kimi açık renk, kimi esmer, kimi çok şişman, kimi sıska, kimi uzun, kimi kısa, ama hepsi aynı yaşlardaki bu birkaç kadın ve erkeğin tümünün yüzünde yoldaşı şaşırtan benzer çizgiler vardı. Çevrelerine yaydıkları koku ve titreşimler ne kadar değişik ve çeşitli olursa olsun, yoldaşın kedi duyuları tümünden süzülen ortak bir dalga boyunu yakalayabiliyordu. Kent kızıydım, dedi kadın. Zengin çocuğuydum, iyi okullarda okutuldum. İyi öğrenci oldum, güzel giyinmeyi, süslenmeyi, dans etmeyi severdim. Bir yandan da anlattığı şeyleri oynuyordu.